Ayrım 32.
Ulan kaşkarikolar, Moskova'nın kızıl boynuzlu engerekleri. Kalkın ulan mestan, ulan züğürtlerin şahı, hırsızların padişahı mestan. Kalk ulan neredesin, kalk hadi kalk da atışalım. Mestan da kalkıp yatağında oturdu. Faşistler bile benim züğürt olduğumu, bir proleter olduğumu kabul ediyor. Ama bizim şu ne oldum delisi küçük burjuvalar kabul etmiyor diye düşündü. Bunlara karşı saldırıya geçelim. Sınıf savaşı da yatmıştır. Kaçamayız dedi. Proletaryanın gücünü göstermenin zamanıdır. Evet, bu gece bunlarla atışmaya girelim dedi Azer. Ama bugün 4 saat atıştık. Sesimiz kısıldı. Onun için hepimiz birden bağırmayalım. Tek tek konuşalım. O aptallar ses üstünlüğü kurmak için hepsi aynı anda konuşuyorlar. Ama bu yöntemle sabaha kadar devam edemezler. Meydanı terk ettiklerinde gecenin sessizliği bize kalacak. O zaman daha etkili olacak propagandamız. Hem onları sabaha kadar uyutmamış olacağız. A1'liler pencerelere yanaştılar. A2 koğuşunun 7 penceresi atışmacı kellelerle dolmuştu. Önce Kenan başladı. Ulan faşist sürüleri, şimdi de uyumak hakkımıza mı göz diktiniz? Sizi katiller güruhu, finans oligarşinin kiralık fedaileri. Ulan alçak Kenan komünisti, bu topraklar üzerinde değil uyuma hakkı, yaşama hakkınız bile olamaz. Lenin'in piçleri, vırvırlar. Faşist, zavallı faşist. Dünya işçi sınıfının önderidir Lenin. Mazlumlar dünyasının güneşidir o. İnsanlık bilinçlendikçe, kendi kaderini yendikçe gönüllerde büyüyor Lenin. Deli Bekir çılgınca bir kahkaha savurdu. Ulan komünistler, ulan o keçi sakallı, dıbız kelleli, gerizekalıdan peygamber olmaz ulan. Kendinize doğru dürüst bir peygamber bulun. Civo gülerek ağzını demir parmaklıklara dayadı. Peygamber çağı tarihin karanlıklarında kaldı oğlum. Cehaletin kör karanlığında, hurafeler, mucizeler, düşler çağında yaşayan milyonlar, ezilen milyonlar yarattı kendi peygamberlerini. Şimdi proletaryanın tüm dünyayı sömürüden, sınıflardan, savaşlardan kurtarmak için silaha sarıldığı bir çağda yaşıyoruz. Peygamberlerin değil, bilime yüklenmiş kafaların, insanlığın yarattığı muazzam kültür zenginliğinde yoğrulmuş devrimci aydın kafaların önderliği söz konusudur. Ayı Mahmut gür hoyrat sesiyle Civo'yu bastırdı. Ulan Civo sen konuşma kuş beyinli. Bıyık uzatıp tesbih çekmekten başka bir halt işlemezsin sen. Onun için kes konuşma. Enayi dümbeleyi. Sağcılar makaraları koyverdiler. Birbirlerini dürterek alaylı alaylı göz kırptılar. Yaşa Mahmut bastır aslanım bastır diye teşvik ettiler. Atışmalar tüm cezaevinde yankılanıyordu. Gecenin sessizliğinde can kulağıyla dinliyordu kuledeki jandarmalar. Yahu arkadaş bunlar yine başladı. Uyutmazlar bizi sabaha kadar diye söyleniyordu Tantana Yusuf. Hücrede Avni yarı sersem uyanıvermişti. Pencereye tırmanmıştı masalcı. Kimlerin ne dediğini anlamaya çalışıyordu. Hart hart göbeğini kaşıyordu Şişko Şehnaz. Sağcılara da solculara da içinden küfrediyordu. Uyku tutmuyordu zor tökkeşi. Vay be, millet gece gündüz devrim için mücadele ediyor. Bense öküzler gibi uyuyorum diye ahbuh çekiyordu. Nöbetçi müdürlerden Şeref, baş gardiyanlardan Şapşal Abbas'a gidin bu herifleri susturun diye direktif veriyordu. Abbas defalarca söylediklerini ama bir türlü dinletemediklerini söylüyordu. Asubay Tomix ise bürosunda sırtüstü koltuklara uzanmış, kulağı bağırtılarda tavanı seyrediyordu. Biraz önce nöbetçi jandarma tepedeki kuleden telefon etmiş, atışmaya her iki koğuşunda faal olarak katıldığını bildirmişti. Tomix Şeref'e bu işlere karışmak istemediğini, geceleyin komandoyu atışan koğuşlara, özellikle de A1'e sokarak sloganlarla cezaevinin sarsılmasına yol açmak istemediğini söylemişti. Onları yüzbaşı susturamamıştı. Kendisi nasıl susturabilirdi? Atışmalar gecenin sessizliğinde cezaevine yakın orman köyünden de duyuluyordu. Köylüler yataklarında bağırtıların yorumlarını yapıyorlardı. Onlara göre mahkumlar işkence altındaydı. Bazıları yalvarıyor, bazıları kafa tutuyor, bazıları da acıdan bağırıyor, ağlıyordu. Erkeklerin özellikle de yaşlıların korkutucu yorumlarını kadınlar iç çekerek melul mahzun dinliyorlardı. A1'lilerin uyarısıyla atışmalardan uzak durmaya çalışan Tavas sağcıların sık sık ''Ulan Tavas neredesin çıksana ulan!'' şeklindeki kışkırtmalarına dayanamadı. Gece saat 3'te tuvalet bölümünün penceresine kalorifer peteğinin üzerine çıkarak feryadı andıran canhıraş sesiyle bağırmaya başladı. Susun be orangutanlar, öküzler, lağım fareleri, tavuklar, zırzırık kuşları, kurbağalar, susun. Sağcılar, aha sonunda tavas çıktı diyerek gürültülü bir şekilde gülüştüler. Bütün gözler tavasın bulunduğu tuvalet penceresine yöneldi. Ulan helal olsun sana tavas diye bağırdı Ömer. Sen ki gezegenimizin en deli, abir koğuşunun ise en akıllı adamısın. Sağcılar yeniden bastılar kahkahayı. Bu tavas atışmanın ciddiyetini bozuyor dedi Çilçil. Adamlar zaten ciddi siyasi ve ideolojik düellodan kaçıyorlar. Kendi yarı lümpen alanlarına çekmek, atışmayı uçkura kadar düşürmek istiyorlar. Bu manyak onların ekmeğine yağ sürüyor. Azer tuvalet bölümüne geçti. Tavas sana atışmaya girmeyeceksin demiştik. Neden girdin? İn aşağı. Neden inecekmişim? Senin sözlerin tüm koğuşu bağlıyor. Ben koğuşu bağlamayacak bir yerden konuşuyorum. Tuvalet bölümünden konuşuyorum. Buranın koğuşla bir ilgisi yok. Koğuşun kıçından konuşuyorum. Sen bu koğuşun bir mensubu olarak konuşuyorsun. Birimizin sözü hepimizi bağlar. İnat etme in aşağı. Faşistlerin maskarası oluyorsun. Tavas sağcılara bir küfür savurarak homurdana homurdana aşağı atladı. Anafor tufanına düşmüş gibiydi. Herkesin cepheden amansızca saldırıya geçtiği şartlarda ortaçağ kralları gibi arkadan seyredemem çarpışmaları. Sınıf savaşına ben de katılmak istiyorum. Benim sözden imal edilmiş toplarım sizinkinden daha güçlüdür. Git sütünü iç yat yatağında, karışma bu işlere. Tavas öfkesinden çıldıracak duruma gelmişti. Dolaba saldırdı. Bir paket süt çıkardı. Paketin ucunu dişiyle kopardı. Bir solukta lıkır lıkır boşalttı midesine. Ağzını sildi, yarım paket bisküvi aldı. Yanlış politika izliyorsunuz diye bağırdı. Atışmalara faşistler dayattığı zaman katılıyorsunuz. Sosyal pasifist bir siyasettir bu. Ödlekizmdir bu. Onlar saldırmadan siz saldıracaksınız. Sürpriz baskınlarla ummadıkları anda saldırmalıyız onlara. Hop hop hoplatmalıyız düşman kıtalarını. Üst ranzadakiler dönüp tavasa baktılar. Mestan dudaklarını nefretle bükerek tükürürcesine... Cephe gerisinde karışıklık yaratma be diye çıkıştı. Kritik anda bir çatışmaya meydan vermemek için tavası yemekhaneye götürdü Azeroğlu. Ulan Afganistan katilleri, efendileriniz tanklarla, toplarla Afganistan'ı işgal ettiler. Mücahitler kahramanca direniyorlar işgale karşı. İşgali destekliyorsunuz ulan işgali, alçak herifler. Orta pencerelerden birisine yerleşen Mestan, senin o mücahit dediklerin Amerikan işbirlikçileridir, karşı devrimcilerdir, toprak ağlarının fedaileridir. Sovyetlere karşı çıkınca kahraman oluyor, Amerika'ya karşı çıkınca ise hain, hain herifler. Mestan'ın bu sözleri karşısında sağcılar alaycıl güldüler. Bu tam bir Rus uşağıdır dediler birbirlerine. Mestan'ı yemekhaneden gelirken dinleyen Azer, böyle bir konuşma yaptığı için rahatsız oldu. Hemen üçüncü kat ranzaya çıktı, ağzını parmaklıklara dayadı. Biz komünistlerin efendisi yoktur oğlum diye bağırdı. Her türlü efendiliğin ve uşaklığın kararlı düşmanlarıyız biz. Yeryüzünde hiçbir güç hangi bayrak altında harekete geçerse geçsin, halkların haklı davalar uğrunda yürüyen iradesine boyun eğdiremez. Devrim kitlelere rağmen yapılamaz. Devrim kitlelerin eseridir. Kendi ülkesinde bağımsızlık için dövüşenleri kurşunlayanların bağımsızlık kelimesini ağızlarına almaları gülünçtür. Ülkemizdeki bağımsızlık savaşına karşı çıkıp da Afganistan'daki bağımsızlık davasını desteklemek sahtekarlıktır, ikiyüzlülüktür. Sağcılar müdahale etmeden dinlediler Azeri. Afganistan işgaline karşı mısın diye bağırdı imam. Bağımsızlıkları için silaha sarılan, kendi kaderlerini kendilerinin tayin hakkı için direnişe geçen ezilen ulusların safındayım. Nikaragua, Salvador, Eritre, Filistin, Afganistan, Kamboçya ve benzeri halkların safındayım. Nikaragua halkının yıllardır verdiği bağımsızlık savaşını, muhtemel bir Amerikan müdahalesine karşı takındığı tavrı destekliyor musunuz? Sağcılar soruyu suskunlukla karşıladılar. Cevap vermesi için başlarını çevirip Ömer'e baktılar. Onlar Rus uşaklarıdır, biz onların mücadelesini desteklemiyoruz diye bağırdı Ramazan. Peki El Salvador? Onlar da Rus uşağıdır. Size göre Amerikan egemenliğine karşı mücadele eden herkes Rus uşağıdır dedi ihtiyar. Afganistan'ın bağımsızlığını savunmanız sahtekarlıktır. Hindikuş dağlarının çıplak ayaklı mücahit kartallarını bize karşı savunmaya kalkışmayın. Sizin ruhunuz uşaklık ruhudur. Somoza'nın, Napolyon Duarte'nin, Babrak Karmal'ın, Hank Samri'nin ruhudur. Uşak uşaktır. Birbirine düşman olsalar dahi ruhları aynı kumaştandır. Uşaklık kumaşından. Bu sırada A1'in mazgalı açıldı şakırtıyla. Müdür Şeref'in Moğol suratı belirdi. "Yeter artık, yeter!" diye bağırdı. "Saat 4'ü geçiyor. İnsan utanır biraz. Diğer koğuşlardan utanır. Bu cezaevinde hiç kimseyi uyutmuyorsunuz. Herkes size lanet okuyor. Ne zevk alıyorsunuz sabah akşam birbirinize bağırmaktan, birbirinizi aşağılamaktan?" A1'liler tartışmayı keserek üst ranzalardan eğilip "Sen misin Şeref?" dercesine kapı mazgalına baktılar. Tavas yatağından fırladı, mazgala koştu. "Kurtla kuzuyu aynı ahırın pencereleri birbirine bakan iki ayrı bölümüne koymuşsunuz. Olur o kadar. Kurt kuzuyu görünce uluyacak. Kuzu da kurdu görünce meleyecektir. Bundan doğal ne olabilir ki?" Tavasın sırıtarak alaylı bir şekilde konuşmasına bozuldu Şeref. "Seninle konuşmak istemiyorum, çekil git," dedi. "Konuşmak zorundasın. Cezaevi iç tüzüğüne göre muhatap alınması gereken bir mahkumun tüm özelliklerine sahibim ben. Tüzüğü çiğniyorsun açıkça." Şeref'in arkasında duran Şapşal Abbas, "Vay anasını, avukatlar gibi konuşuyor herif," diye düşündü. Müdürle konuşmak için Kazım'la ufaklık indi aşağı. "Gece saat 12'de bizleri tartışmaya kışkırtanlarla konuşun," dedi Kazım. "Siz susarsanız onlar da cevap vermez." Ufaklık içinden bir küfür savurdu Şeref'e. "Biz bu devletin karşısında susmadık. Bir avuç faşistin karşısında mı susacağız? Biraz ayıp ediyorsun gibime geliyor müdür bey." Şeref'in sinirden kulak memeleri titredi. Bir şeyler söylemek istedi, söyleyemedi. Hınçla kapattı mazgalı. "Babalan da gel," diye bağırdı Tavas. Bunun üzerine yeniden açtı mazgalı Şeref, hakarete uğramış gibi, "Ne dedin? Bir daha söyle," diye kükredi. Tavas gayet doğal ve sakin bir tavırla, "Babalan da gel dedim." Cezaevi iç tüzüğüyle çelişen bir cümle değil ki bu. Ufaklık kendini tutamayarak güldü. "Doğru diyor, hakaret unsuru taşımayan sıradan bir cümledir." Şeref homurdandı. "Kafayı yemişsiniz be," diyerek mazgalı şiddetle kapadı. A2 koğuşuna doğru giderken şöyle mırıldandı. "Bu alçakları beslemeyeceksin, kurşuna dizeceksin, kurşuna." A2'lilerden susmalarını rica etti Şeref. Devletini ve milletini gerçekten seven insanların anlayışlı olmaları, idareye güçlük çıkarmamaları gerektiğini söyledi. Ömer, atışmayı komünistlerin kışkırttıklarını, Allah'a, Kur'an'a ve peygambere küfrettiklerini, zorunlu kaldıkları için atıştıklarını söyledi. Bu saatten sonra atışmayı sürdürmeyecekleri sözünü verdi. 5-10 dakika sonra imam başladı bağırmaya. "Artık havlamayın komünistler, havlamayın. Sabah namazı geldi, biz çekiliyoruz. Siz de çekilin ininize, uyuyun. Nasibinizi aldınız, belki imana gelirsiniz." "Atışma meydanından tüymek yok. Bu atışmayı siz başlattınız, kolay kurtulamazsınız elimizden." "Abdest alacağız. Yüce Allah'ın huzurunda ibadete duracağız. Havlamayı kesin artık. Kendi inancınıza saygınız varsa inancımıza saygı gösterin." Sağcılar üst ranzalardan indiler. Abdest almaya başladılar toplu olarak. Kulakları A1'den propagandacının sesindeydi. Gülerek, mırıldanarak, küfrederek abdest alıyorlardı. Alacakaranlığın sessizliğinde çınlıyordu A1'lilerin propagandası. Karşılıklı tartışma olmadığı için konuşulanın bir kısmı buğuntuya gelmiyordu. Kuddusi içinden, "Ben size demedim mi sataşmayın komünistlere? Çeneleri açıldı mı durmaz bu namussuzlar, zır zır öterler. Nasıl da propaganda yapıyorlar, kuledeki jandarmaları bile etkilerler bu melunlar," diyordu. Bilcan yatağında kıvranıyor, atışmayı kışkırtan ve solcularla bir gece boyu çene yarıştıran arkadaşlarına içinden lanet okuyordu. Sinirleri gerilmiş, göz bebekleri delirmişti sanki. Sağcılar namazı kılarken propaganda sürdü. Namazdan sonra soyunup yatağa girdiler. Sabah sayımına kadar biraz kestirmek istediler. Ama solcuların propagandası sürdü. Zaman zaman müdahale ettiler. "Ulan oğlum havlamayın yeter artık," diye bağırdılar. Ama propaganda sürdü. Propagandayı dinlemek zorunda kalan sağcılar sonunda birbirlerini eleştirmeye başladılar. A2 karıştı. A1'liler sabah sayımından önce propagandayı kestiler ve sayımdan sonra kahvaltılarını yapıp öğleye kadar uyudular. Cezaevi deposu çuval çuval elbiselerle dolmuştu. Kazak, mintan, pijama, eşofman, yün çorap vesaire karmakarışık basılmıştı çuvallara. Depo hamama bitişik bir yerde olduğu için nem emen çuvallardan ter, kan ve kir karışımı ekşi bir koku yayılıyordu etrafa. Direnişin 30. günü koğuşları teftiş etmişti bir bakanlık müfettişi. don ve atletle sıraya dizilen, sert eleştiriler yönelten, tehdit eden insanlarla tartışmış, mahkumu sakin olmaya davet etmiş, her koğuştan çıkışında mendiliyle ensesine silmişti. Teftişi yaptıktan sonra idarede bir toplantı düzenlemiş ve şu direktifi vermişti. Kantin ve görüş yasağı devam etmelidir. Ancak sabuna, deterjana ve diş macununa konulan yasak kaldırılmalıdır. Koğuşları salgın hastalık sarabilir. Hamam yasağı da kaldırılmalıdır. Görüşçüsü gelenlerde tek tip elbiseyi giymeleri şartıyla görüştürülmelidir. Müfettiş direnişin geleceğine ilişkin olarak da şunları söyledi. Ben bunların yasaklar altında don atletle kışa kadar direneceklerini sanmıyorum. Diyalog kurmayın, ödünsüz ve kararlı davranın. Kışa kadar direnseler bile bu direniş kışın kesinlikle çökecektir. Don atletle kış şartlarına dayanamazlar bunlar. Direnişçi koğuşlara şaka, sevinç ve kararlılık egemendi. Enşamatacı ve şen koğuş A3'tü. Hemen her gün halaya duruyordu. Gökyüzünü en çok seyreden, en güzel türküleri söyleyen koğuş yine A3 koğuşuydu. Bazılarına göre bu durumun nedeni koğuşun basık ve havasız olmasındandı. Cezaevinin en az penceresi olan, bu bakımdan da oraya düşmekten korkulan koğuşuydu. Kuledeki jandarmalar bile, amma da şen şatır şamatalı bir koğuş diye mırıldanıyorlardı. Yüzbaşıya göre bu şakanın, bu fingir demenin, bu kahkahanın kaynağı korku ve umutsuzluktu. Hüsnü Bey'e göre ırsiydi. Mayalarındaki serserilik ve zıpırlık mikrobundandı. Dreş bunların ancak tahtacoplarla adam olabileceğini söylüyordu. Tarafsız koğuşlar sıkıntının, adam sendeciliğin, tembelliğin, en yoğun fiskosun ve arayışın pençesindeydi. Çekilmez bir hal almıştı yaşam. Tarafsız solcular elbise direnişlerinden sonra kendi aralarında tartışmaya başlamışlardı. 20 gün tartışmalarına rağmen hiçbir sonuç alamamışlardı. Zort Ökkeş tartışmaya katılamamış ama büyük bir dikkatle dinlemişti. Geceleri uyumamış, gündüzleri voltalamış, kafayı bir karara varmak için zorlayıp durmuştu. Solcular bir sabah dolapların önünde voltalayan Ökkeş'in şu türküyü söylediğini duydular. Emir dağlarına gidelim, ayvadan usandık, nara gidelim. Buranın güzeli gönül eylemez, güzeli bol olan yere gidelim. Zort türküyle tüm koğuşun dikkatini üzerine çekti. Herkes Zort'un türküyü her zamankinden daha yanık söylediğini düşünerek bu sefer gitmekte kesin kararlı olduğunu fısıldadı. Köse sigarasını derin derin solukladı. Tütün menevişi bıyıklarını sıvazlarken bu sefer kesin gidecek dedi Çetin'e. Basit ama dupduru bir halk mantığının gözleriyle tarttı Zort Ökkeş'i. Halka göre ariflerin, ermişlerin gülüşü gonca yeşilinde çiğ ışıltısı gibidir. Yaz bahar seherinde iri bir çiğ ışıltısı gibi. Köse'nin gülüşü de böyle bir gülüştü işte. Ökkeş'i voltada her türküde seyrederken gülümsüyor, düşünüyordu. Ona Ökkeş kararsızlığın çiçeğiydi. Kalın kısa bacakları, dizlerini geçen uzun kolları, yumuşak tatlı suratı ve çekiç burnuyla ortaçağ köylülüğünün en tipik ve aynı zamanda en son temsilcisiydi. Günlük hayatı da kuzu gibi saftı. Geç kavrardı. Ayrıntılı sorularla bıktırırdı. Ama kavrayınca da sağlam kavrardı. Dikkatini görünene değil, nedene yöneltirdi hep. Derinliklere dalmaktan kuşkular, düşler, bilinmezler alemine dalardı. Basit gibi görünen olguların köklerine ulaşmak, engin ve zengin olanı basitte aramak gibi bir mizaca sahipti Ökkeş. Köse Çetin'in yanından kalkıp bir merhabayla Ökkeş'in voltasına takıldı. Yine hayırdır inşallah, yelkeni açmış gibisin, Emir Dağları'na kara gidelim dediğine göre. Yarın gidiyorum, donlu atletli yaşayan kalabalığın arasına karışacağım. Tek başına gidersen seni yine ezip geri gönderirler, biraz bekle birlikte gidelim, bu sefer de geri gelmen ayıp olur, kötü olur. Ökkeş düşündü, bıyıklarını çiğnedi. Bir dakika bile bekleyemem, gideceğim dedi. Geri gelmek, yenilmek ayıp değil, daldaki armudu koparmaya kararlıyım. Birkaç kere zıpladım, koparamadım. Koparıncaya kadar zıplayacağım. 15 gün bekleyemez misin? Bekleyemem. Beynimin meclisi kararını verdi. Yarın sabah koğuşa eyvallah. Bana hep aynı şeyi söylediniz şimdiye kadar. Bekle, bekle. Köse hak verdi. Asıl kararsızların Ökkeş'e sürekli olarak bekle diyenler olduğunu düşündü. Doğayla koyun koyuna yaşayan, bol bol kuzu ve bebek besleyen, çalışan bu kır insanının duyarlılığını dizginlemek, bu duyarlılıktan kaynaklanan kararını değiştirmek zordu. direnişçi koğuşların haftanın her salı günü slogan atmalarına, protestolarını görüşçülere duyurmalarına daha fazla dayanamadığı belliydi. Geçenlerde bu sloganlarla devrimciler sanki beni çağırıyor dememiş miydi? İçinin sıkıntısı, gözlerinin hüznü bıyıklarının ucundan sızıyordu sanki. Akşam köse koğuştaki arkadaşlarına kendisinin de Ökkeş'le birlikte gideceğini açıkladı. Ben de sizinle birlikte gitmek istiyorum ama gidemem. Utancımdan gittiğim koğuştaki arkadaşların yüzüne bakamam dedi Çetin. Ökkeş'in sabah sayımında verdiği dilekçe şöyleydi. Özel tip cezaevi müdürüne. Bu koğuşta resmen işkence çekiyorum. Bunun için sol siyasi koğuşlara gitmek istiyorum. Suyu yokuşa sürmeden beni koğuştan almanız gerekiyor. Alınmamam halinde elbise direnişine başlayacağım. Ayrıca açlık grevine de yatabilirim. Saygılarımla arz ederim. Ökkeş Örengülü. Sabah sayımından birkaç saat sonra idare Ökkeş'le Köse'yi çağırdı. Başmüdür Kara Halil durumu Duman Bey'e havale etmişti. Tilkinin kurnazlığıyla kurdun yırtıcılığını mizacında birleştiren Duman Bey her ikisine de önce babacan davrandı. Sonra adım adım sertleşti. Hafif tehditlerden ağır tehditlere doğru tırmandı. Direnişçi koğuşlara uygulanan ambargoları, baskıları anlattı. Umutsuz, karanlık bir tablo çizdi. Bak Ökkeş, iki gözüm, sen sigara tiryakisi bir adamsın. Dayanamazsın. Sigara içmesen eşek gibi anırırsın. Cennet kadar güzel koğuşu bırakıp cehenneme dalıyorsun, diye dil döktü, dinletemedi. Askerler öğleden sonra hamamda Köse ile Ökkeş'e şöyle kelli felli şahane bir kötek şöleni çektiler. Ökkeş anasının adını bağırdı. Kaderine ve feleğe küfretti. Askerler, ''Ulan sen bize küfrediyorsun zırto'' diyerek iyice giriştiler. Ökkeş sadece şu inleyişte karar kıldı. ''Vay hayalarım, vay hayalarım!'' Köse hiç bağırmadı. Dayak altında, ''Askerler, kardeşlerim ben boyun eğmem.'' Ya da, ''Ben boyun eğmem kardeşlerim, zahmet etmeyin.'' sözlerini tekrarlayıp durdu. Sonunda kapçığın şunu demesiyle dayak sona erdi. ''Bırakın lan şu kahpe avratları, imana mı gelecekler sanki?'' Köse ile Ökkeş askerler gittikten sonra hamamda ellerini yüzlerini yıkadılar. Üzerlerindeki tek tip elbiselerini çıkarıp bir köşeye attılar. ''Of anam, günahlarımdan arındım Allah'ıma'' diye keyiflendi Ökkeş. Soyunma odasını voltaladılar. Köşeye attıkları tek tip elbiselerin üzerine işedi, tükürdüler. İkindi üzeri nöbetçi gardiyan, baş gardiyana hamamdakilerin elbise direnişine başladıklarını söyledi. Başgardiyan Gavur Veli, kapı mazgalından durumu seyrettikten sonra gördüklerini Duman Bey'e ulaştırdı. Az sonra bir grup gardiyan hamama daldı. Don atlet hariç her ikisini de soydu. Gardiyanlar tüm giysileri alıp çıktıktan sonra Ökkeş ağlamayı andıran bir gülme krizine tutuldu. Sırtını duvara verdi, bakışlarını tavana çevirip kasığını tuta tuta kikirdeyip durdu. Köse karşısına dikilmiş, korku ve sevgi karışımı bir duyguyla seyrediyordu onu. Ökkeş atletinin eteğiyle gözlerinin yaşını sildi. ''Vay be, demek ben de direnişteyim ha?'' dedi. Soyunma odasında iki sıra vardı. Gece her biri bir sıranın üzerine uzandı. ''Şimdi bundan sonra biz sigara içmeyecek miyiz?'' dedi Ökkeş. ''İçmeyeceğiz. Karavananın dışında hiçbir şey yiyemeyeceğiz. Görüşçülerimizle görüşemeyeceğiz.''